Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programındayız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Evet, bu haftada her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam hayırlı akşamlar, merhaba.
Hayırlı akşamlar, merhaba.
Evet hocam, terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanında 21. gündeyiz. Yine Cuma gününde, esaret altında bir Cuma gününde Mescid-i Aksa'da yine bir başka zulüm vardı. Gazze'de insanlık enkazın altında kalırken Mescid-i Aksa'da da Müslümanlar yine içeriye alınmadı. Kısıtlamalar yapıldı. İşgalci İsrail polisi tomalarla, gazlarla, o pis sularla saldırdı Müslümanlara. 21. güne baktığımız zaman maalesef 7000'in üzerinde şehit var Gazze'de hocam. Yine Batı Şeria'da da İsrail'in baskınları, saldırıları artmış durumda. 100'ün üzerinde de Batı Şeria'da şehit söz konusu. Şimdi kara harekatının olup olmayacağına dair, ne zaman yapılıp yapılmayacağına dair tartışmalar devam ediyor. ABD'den gelecek takviye kuvvet bekleniyordu. Bu yönde bir açıklama yapılmıştı işgalci İsrail ordusundan. Bu takviye birlikte dün itibarıyla ulaştı bölgeye ve artık eli kulağında deniliyor bir kara harekatının. Kara harekatı nasıl sonuçlanır? İsrail'in buna bir türlü başlayamamasının sebepleri nelerdi? Gazze'nin altında bir o kadar da üstü kadar tünel şehrin olduğu ifade ediliyor ve bundan işgal askerlerinin korktuğu ifade ediliyor. Muhtemel kara harekatı ve sonuçlarını nasıl değerlendirirsiniz? Buradan başlayalım.
Teşekkür ederim İbrahim Bey. Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. İslam dünyasının kanayan yarası Filistin ve Gazze'ye şu anda İsrail terör yapılanmasının havadan, karadan ve denizden ablukaya aldığı ve yıllardır açık hava hapishanesi konumundaki bir bölgeyi şu anda adeta halı bombardımanı edercesine dümdüz ediyor ve dünyanın gözü önünde yapılıyor bu. Ve Batı dünyası da bunu kınayayım mı kınayamayayım mı ve en sonunda kınamamaya da karar verdi Avrupa Birliği.
Evet.
Ve insan hakları şampiyonu olan Batı.
Evet.
Şimdi tüneller konusunda birkaç kelam edecek olursak, vatanı ve toprağı elinden alınmış, bütün mal varlığına, tarlasına, çiftliğine el konulmuş, yerinden yurdundan sürgün edilmiş bir halktır Filistinler. Şu an Gazze'de yaşayanların önemli bir kısmı İsrail'in işgal ettiği bugünkü Tel Aviv, Yafa gibi diğer şehirlerinden, Hayfa'dan oraya göçle gelen insanlar. Ve El Kassam Tugayları dediğimiz,
evet,
ve bu Hamas'ın askeri kanadını oluşturan ve o roketleri, füzeleri atan grup, bunun oluşturduğu elemanlar ise mutlaka Filistin doğumlu olanlar, yani dışarıdan,
evet,
mesela bir Türk olarak bir başka bir milletten gittiyse oraya kabul etmiyorlar. Artı anne, babası ve ailesinden birini mutlaka İsrail zulmünde şehit vermiş ve bu,
evet,
intikam duygusuyla gözünü karartmış insanlardan oluşuyor. Yani biri ölümü göze almış vatanı için, daha önce İsrail'li Siyonist askerler tarafından katledilen babasının, abisinin, hı hı, amcasının intikamını ve vatanını korumak için mücadele ediyor. Ve yıllar süren bu hazırlık safhasında yerin altında adeta yeni bir şehir inşa edilmiş,
evet,
durumda. Mesela Saddam'ın askerleri o çölde Amerikan bombardımana karşı yeraltı sığınaklarına inmişlerdi. Ve B-52 ağır bombardıman uçaklarıyla o sığınak delen bombalar atarak orada da askerlerin ve tankların önemli bir kısmı imha edilmişti. İşte Hamas bu verileri de dikkate alarak derinliği 100, 200 hatta 500 metrelere kadar inebilen tüneller ve birbiriyle bağlantılı ağlar ve bunlar mühendisler tarafından projesi çizilmiş ve dünyanın en müstahkem bu yeraltı sığınağı konumundadır. Amerika, Vietnam'da bu yeraltından tünellerden çıkan askerlerin neler yapabileceğini Vietnam bozgununda gördü.
Evet.
Ve şunu da diğer programlarda söyledim, tekrar altını çiziyorum. Dünyanın en korkak askerleridir İsrailler. Bakın, tankın üstüne çıkmış, bir tarafta İsrail bayrağı, bir tarafta LGBT bayrağı açmış. Evet. Ve dans eden, kıvıran, affedersiniz, ve bazı İsrail yetkililer de diyor ki bunlar mı Gazze'de mücadele edecek diyor. Yani bu askerlerin korkak olduğunu, o tünellere giremeyeceğini baştan beri söylüyoruz. Amerika'nın en seçkin özel birlikleri iliyor Ben Gurion havaalanına günlerdir. O da yetmeyecek, PKK, YPG'lilerden, hatta DAEŞ'ten kurulu taşeron birlikleri getirecekler oraya.
Evet.
O da yetmezse muhtemelen kimyasal gaz kullanacaklar. Yani Japonya'da Hiroşima'ya, Nagasaki'ye atom bombasını atan on binlerce insanı küle çeviren
Felluce'yi, Rakka'yı dümdüz eden.
Daha dün gibi Felluce'de, Musul'da taş taş üzerinde bırakmayan Amerika herhalde burada insani bir takım durumu göz ardı edeceğini düşünmek biraz saflık olur. Bu nedenle Hamas'ın tünellerinin o giriş çıkış ağızlarını tespit etmek için öncü birlik olarak birkaç kez girip çıkmalar yaptılar. Her defasında tuzağa düşürülüp kimi esir aldı,
verdiler.
Kimi öldürüldü ve çekilmek zorunda kaldılar. Yani 22 Arap ülkesi, 2 milyarlık İslam dünyası İsrail'e karşı sesini yükseltemezken bir avuç Hamas
üyesi adanmış,
kendini adamış El Kassam Tugay'ı. Bakın, İsrail baş gelemiyor. Amerika karadan, denizden, havadan bombalıyor ve şu an o da yetmiyor. En seçkin Amerikan deniz piyadeleridir şu anda. Operasyonel güç diyorlar ki mesela dünyada bir Türklerin bu
Bordo bereli
timler var, bir Amerikan deniz piyadeleri. Yani bunlar dünyada en seçkin profesyonel askerleri getirdiler o tünellere, hala giremediler. Bunu bir kenara not edelim. Yani bir diğer konu, dünyanın gözü önünde binlerce kadın, çocuk, sivili bombalarla yok eden, en temel insani ihtiyaç olan elektriği, suyu kesen, temel gıda maddelerinin Refah kapısından, Mısır sınırından Gazze'ye girmesine dahi izin vermeyen İsrail'i, en kendisini medeni sanan Amerika'sı, Kanada'sı, İngiltere'si, bütün Batı dünyası İsrail'i destekliyoruz derken, maalesef İslam dünyasından bir lider çıkıp biz de Hamas'ı destekliyoruz diyemiyorlar, biliyor musunuz? Evet. Taraflara itidal çağrısında bulunuyor. Sadece suya tirit sözler söylüyorlar. Hamas kim? Yani önce ona gelelim. Evet. Hamas önce Filistin Kurtuluş Örgütü vardı rahmetli Yasir Arafat'ın önderliğinde. Hı hı. Başlangıçta biraz daha Marksist bir yapılanmaydı. Arkasından İslami Cihat silahlı kanadıydı. Şimdi nasıl ki Hamas ve El Kassam Tugaylar gibi Filistin Kurtuluş Örgütü, El Fetih ve Hamas olarak ayrıldı. El Fetih biraz daha Arap milliyetçiliği ve
sosyalist,
şu anda Mahmut Abbas'ın liderliğinde Batı Şeria'da. Hamas ise sandık kuruldu ve seçimden galip çıkarak yönetimi ele aldı. Bakınız, Arap dünyasında Osmanlı sonrası en demokratik seçim yapılan yerlerden bir tanesi Mısır'dı. 4000 yıllık Firavunlar döneminden beri dönemde ilk kez Muhammed Mursi halk iradesiyle %52 oy aldı. Adamı hapishanede öldürdüler.
Evet.
Hamas sandıktan çıktı. Terör
örgütü ilan edildi.
İlan ettiler. 1990'lı yılların başında belediye seçimlerini kazandı. Cezayir'de FİS, İslami Selamet Cephesi. Cumhurbaşkanlığı, yani hükümet seçimini de birinci turda büyük ölçüde öndeydi. İkinci turda %99 kazanacaktı. Askeri darbe yaptı Fransa ve cadı avı yaptı. Yüz binlerce insanı hapishanelere evet. tıktı, on binlercesini katletti. Yani İslam dünyasında demokratik olarak onların tırnak içerisinde söylediğim işte seçim, sandık, insan hakları, demokrasi diye gelenleri de ya hapse attılar ya idam ettiler. Yani demek ki Avrupa'nın, Batı'nın öyle demokrasi
insan hakları
makyajı adı altında söylediği şeylerin aslında bizim coğrafyamız için geçerli olmadığını, bizim coğrafyamızda yani sadece Türkiye'de, İran'da, Suudi Arabistan'da değil, bütün bu bölgede kendi adamları olursa evet. o ülkeye sempatiyle bakıyorlar. Ama kendi çıkarlarına çomak sokan bir kişi dünyanın en demokrat, en adaletli yönetimi de uygulasa ilk yaftaları diktatör
evet.
oluyor. Arkasından da ülkeyi karıştıracak her türlü manipülatif eylemleri yapıyorlar. Bunda da geri durmuyorlar maalesef.
Evet. Az önceki ifadelerinizden devam edelim hocam. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta daha önceki açıklamalarından daha sert ifadelerle konuya değindi. Hamas'ın bir terör örgütü olmadığını, bir mücahitler grubu olduğunu, vatanını koruduğunu ifade etti. Dün yaptığı açıklamada da Batı'ya yüklendi ve Batı'nın ikircikli tutumuna tepki gösterdi. İnsan hakları evrensel beyannamesinden bahsedildiğini ama işlerine geldiği gibi davrandığını söyledi Batı'nın. Çocukların öldürüldüğüne ve çocuğun çocuk olduğuna dikkati çekti. Bizim için İsrailli bir çocuk da çocuktur, Filistinlisi de, Suriyelisi de sadece çocuktur dedi. Ama 3000 dolayında çocuk katledildi bu bombardımanda. Dünya maalesef yine 3 maymunu oynuyor. İşte Avrupa Birliği, ABD vesaire hala gözünü yumuyor, kulaklarını tıkıyor. Bu Batı'nın iki yüzlü tavrına tekrar şöyle bir bakacak olursak hocam neler söylemek istersiniz?
Şimdi Macron'dan başlayalım. Fransa Cumhurbaşkanı
evet.
Emmanuel Macron. Rothschild ailesinin bursuyla okuyan, kendinden 20 yaş kadar büyük öğretmeniyle evlenirken düğünü dahi bu Siyonist Rothschild'lerin yaptığı ve onların şöyle düşünün yani birisinin bursuyla siz okuyorsunuz, evlendiriliyorsunuz, bir yerlere getiriliyorsunuz. Elbette ki onun hizmetinde olursunuz.
Evet.
Yani şu anda bir Fransa devleti var ama Fransa devletinin başındaki figür Siyonist sermayesinin adeta oradaki bir figüranı şubesi konumunda. Evet. Veya İngiltere'nin başına gelen Hint kökenli
Rishi Sunak'a
bakıyorsunuz. Ya Gandhi döneminde İngilizlerin o Hintlilere yaptığı eziyetleri tarihi belgelerden okuduğumuzda akla hayale gelmedik eziyetler yapıyor. Fakat şu anda celladına aşık bir adeta figür sergiliyor. Her İngiliz'den daha çok Siyonist yardakçılığı yapan bir İngiliz başkanı figürü var. Kanada'da Justin Trudeau'yu Müslümanlar protesto ettiler. Siz
evet.
yayınları bile yani siz hani böyle insan haklarından filan dem vuruyordunuz dediler. Amerika'da aynı şekilde insanların önemli bir kısmı, üçte ikisi hala İsrail'i haklı görüyorlar. Hala o Kassam Tugaylarının 7 Ekim'de yapmış olduğu saldırıyı gündemde tutuyorlar. Sanki ondan sonra hiçbir gelişme olmamış gibi. Dünya kamuoyunu oluşturma açısından iki tane figür önemli. Bunlardan biri gözlerden kaçıyor. Hindistan devlet başkanı
Modi.
Biliyorsunuz Hindistan nüfusunun %15 civarı Müslümandır. Keşmir bölgesinde Müslümanlarla bir sıkıntılı durum yaşıyor. Ve İsrail'in Gazze'de, Filistin'de yaptığının bir benzerinde bu şu anda ırkçı, Hindu ırkçısı Modi Hindistan'da yapıyor. Hindistan televizyonları bakın 1 milyar 400 milyon nüfusu var Hindistan'ın. 8 milyar
dünyanın
%18'ini oluşturuyor. Hindistan televizyonları sürekli olarak İsrail'i haklı çıkaran, Filistinlileri kötüleyen evet. yayınlar yapıyor. Siyonist medya Amerika'da, Kanada'da, Batı dünyasında aynısını yapıyor. Dolayısıyla şu anda dünya nüfusunun yarıdan fazlası bu medya Irak'ın bombardımanı altında algının olgunun önüne geçtiği bir dünyada yaşıyoruz. Yani cumartesi günü bir diyelim ki miting olacak.
Evet.
Sayın Cumhurbaşkanı da katılacak. Yarın. Şimdi biz Türkiye'de kendi iç dünyamızdan bakarsak Türkiye'de solcular o Filistin Kurtuluş Örgütü'nün evet. o Beka Vadisi'nde 70'li yıllarda talim yapmış kişilerdir. Türkiye'deki hakiki solcular yani Müslümanlar kadar, İslamcılar kadar Filistin davasını sahiplenirler. Önde gider. Türkiye'deki muhafazakarlar, sağcılar, solcular, Kürtler, her kesimden insan Filistin davasının arkasındadır. Şu anda İsrail taraftarı konuşan insanlara bakın, ya cinsi cibilliyeti bozuk dönmelerdir ya da evet. bir yerlerden fonlanan medya kalemşörleridir. Yani onun dışında Türkiye'de hamdolsun yani bizim en sağcımız da en solcumuz da Filistin davasında yek vücuttur. Arap dünyası öyle. Arap liderlerin şu anda birazcık dişe dokunur beyanatları varsa o da o sokağın baskısından kaynaklanan bir duruş olduğunu evet. bilmemiz gerekiyor. İbrahim Bey müsaade ederseniz bu Hamas'a terör örgütü diyorlar ya.
Evet.
Acaba Hamas mı terör örgütü yoksa İsrail mi terör örgütü olduğunu anlayabilmek için birazcık tarih bilgisi bilmemiz gerekiyor.
Evet.
Osmanlı'nın 1917-18'de Balfour Deklarasyonu'yla bölgeden çekilmesinden sonra İngiliz mandasının etkisinde kalan Filistin topraklarında işte Yahudi göçü hızlanıyor. Yahudiler İngilizlerin korumasını az buluyorlar. Kendileri önce Haganah diye bir
örgüt
kuruyorlar. Buradaki örgüt mensupları öncelikle onların o bir ortak komün yaşam bölgesi kibbutzlar vardır. Çiftliklerdir bu kibbutz evet. yönetimi. Önce büyük çiftlikler kurarak onun etrafında yapıyorlar. Bu Araplara karşı Yahudi yerleşimcileri korumak için Haganah kuruluyor. 1920'den itibaren bu Haganah kuruluyor. 47'ye kadar. 1931'den 48'e kadar da Irgun diye bir
örgüt
adeta
kuruyor.
Bizim PKK, DAEŞ, IŞİD ne derseniz
zaten
benzeri.
Onların şeyi değil mi?
En tepesindeki babası. İnsanlara bakıyorsunuz. Evet. Menahan Begin. Irgun'un başında. Ariel Sharon.
Hı-hı.
Şu anda Tel Aviv'deki havaalanına ismini veren
Ben
Gurion. Ya bakıyorsunuz İsrail Devleti'nin hani işte diyoruz ki yani benzetmiş Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu diyoruz ki Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Celal Bayar, evet. Cumhurbaşkanlarını sıradan sayıyoruz değil mi?
Evet.
Şimdi İsrail'de de teşbihte hata olmasın. Cumhurbaşkanlarını, başbakanlarını sayıyoruz bugüne kadar. Hepsi
katliamcı.
Önceki dönemde evet. ya Irgun'un ya Haganah'ın o terör örgütlerinin liderliğini yapmış çete elebaşıları.
Evet.
Yani İsrail Devleti'nin 48'den bugüne kadar en tepe noktasındaki insanların geçmişine baktığınızda yani köy basmış, o Deir Yasin köyünde yüzlerce masum insanı katletmiş, Filistin'deki o Nekbe dediğimiz hı hı. o büyük felaketin yaşanmasına sebep olmuş insanlar. Yani kendilerinin orijini, kökeni terörist.
Evet.
Baskınla, sindirmeyle, insanları yerinden göç ettirip topraklarına el koymayla bir siyasi yapı kazanmışlar. Arkasından o toprağın yerli insanları kendi içlerinden seçimle bir hı-hı. siyasi teşkilatı, Hamas'ı kendilerine siyasi yönetmesi için seçmişler. Seçildiği gün ertesinde de İsrail'le Amerika diyor ki biz sizi tanımıyoruz, siz terörsünüz diyor. Aynı şeyi kime yaptılar? Mursi'ye.
Müslüman kardeşlere.
Müslüman kardeşlere. Siz şimdi Müslüman kardeşlere terör örgütü dersiniz. Hamas'a terör örgütü derseniz. Eline silah almayan insanlara sırf sandıktan çıkıp bizim menfaatlerimize uymuyor diye terör örgütü derseniz. Birileri de sizin bu çifte standardınızı kabul etmez. Burada Birleşmiş Milletler'i de gündeme getirmemiz evet. gerekiyor. Çünkü Birleşmiş maalesef. Milletler iflas etmiş durumda şu an.
İflas etmiş durumda maalesef. Ama Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres bir ezberi bozdu açıkçası. İlk defa farklı bir şeyler söyledi. Dedi ki Hamas durup dururken 7 Ekim'de saldırmadı dedi. Yıllardır bu insanlar abluk altında, 50 küsür senedir sıkıştırılmış vaziyette, her gün acı çekiyorlar mealinde ifadeler kullandı. Bu biraz İsrail'in canını sıktı ve Birleşmiş Milletler yetkililerine vize vermeyeceğini duyurdu İsrail. Böyle bir sonuçla da karşılaştı. Koskoca Birleşmiş Milletler yetkilileri.
Şu anda haydutluğun sınırı yok. Birleşmiş Milletler'de o beşli çetenin veto hakkı olması sebebiyle
hiçbir karar çıkamıyor.
Karar çıkmıyor. Fakat bu Gazze saldırısı geleceğin dünyasının şekillenmesinde de önemli bir turnusol kağıdı işlemi görüyor. Bunu buradan net bir şekilde söyleyelim. Çünkü Birleşmiş Milletler'den İsrail'in bu Gazze bölgesinde yapmış olduğu orantısız saldırıyı kınayan ve insani koridorun açılması ve Gazze'ye yardımın gidilmesi için en azından bir geçici ateşkes yapılması konusunda bir tasarı sunuldu. Çin ve Rusya şu anda Filistinlilerden yana tavır alırken İngiltere ve ABD ise veto ediyor. Fransa da onların yancılığını yapıyor.
Evet.
Şimdi geleceğin dünyasında, Orta Doğu coğrafyasında Rusya'nın ve Çin'in çok daha etkin rol alabileceğini şimdiden söylememiz gerekiyor. Hı hı. Çünkü Amerika Siyonistlerin elinde, yani Amerikan devleti ve Amerikan çıkarları şu anda Siyonizme
oyuncağı olmuş durumda.
Evangelist ve Siyonist ittifakı neticesinde İsrail'e bir taraftan kayıtsız şartsız destek verirken şu anda 400 milyonluk Arap dünyasını, İran'ı, Türkiye'yi ve İslam coğrafyasını karşısına alan bir yapı sergiliyor. İşte bu durumdan da Rusya ve Çin istifade ediyor ve sadece siz silahla bir yere işgal etmiş veyahut da orada hakimiyet kurmuş olmazsınız. İnsanların gönül dünyasında, fikir dünyasında da etkili olmak vardır. Şu anda Amerika bütün olumlu imajlarını bu coğrafyada yıkıyor, kredisini bitiriyor. Bunu da neyin uğruna yapıyor?
İsrail'i koruma adına.
İsrail'i koruma adına. Halbuki İsrail'in korunmaya ihtiyacı yok ki, zaten elinde atom silahları da dahil her türlü silah var da yürek yok.
Evet.
Yani İsrail'de atom bombası da dahil olmak üzere en sofistike silahlar var ama cesaret yok askerlerinde. Hamas'ın, Filistinlilerin elinde ise sadece sapan taşı var.
Ama
vatanı için ölmeye hazır,
evet,
imanlı bir yürek var. Bu nedenle her şeyi böyle tank sayısıyla, uçak sayısıyla da hesap etmememiz gerekiyor. Çünkü askerde bize yedek subay eğitimi verirken aklımda kalan iki şey var. Birincisi, demişti ki muhaberesiz muharebe olmaz. Yani iletişim çok önemlidir. İkincisi de şunu söylemişti: zafer süngünün ucundadır. Evet. Yani askerin karada gidip de çata çat mücadele etmeden, havadan bombalayarak sadece o düşmanı zayıflatırsınız ifadesini kullanmıştı. Şu anda havadan olabilecek en şiddet bombardımanı, hatta yasal olmayan silahlar kullanıyorlar.
Fosfor bombalarını
ama karadan gelmeye cesaretleri yok.
Evet. Hocam, bu Batı'nın arkasına sığındığı argümanlardan biri de yıllardır basın özgürlüğüydü. Gazeteci hakları mesela, Türkiye'de bir gazeteci içeri alınsa başka faaliyetlerden hemen basın özgürlüğüne dair açıklamalar yapılır. Türkiye işte en şiddetli şekilde hedef alınırdı. Baktığımız zaman bu son hadisede 24 gazeteci bu saldırılarda hayatını kaybetmiş hocam.
Önceki günde Cezire muhabirinin.
Evet, ilginç. O da ilginç. Cezire muhabirinin eşi, çocukları, torunları katledildi bu
evi,
savaşta.
Nokta operasyon atışıyla evi.
Ama o hani basın özgürlüğünden dem vuran Batı nerede diye baktığımız zaman gene yok. Gene İsrail'in arkasında kayıtsız şartsız destekte.
Ama işte biz şunu yanlış hesap ediyoruz. Eğer tarihi doğru okursak bugünü doğru anlarız. Şimdi demokrasi kelimesini hep antik Yunan'a götürürler. Yani bugünkü hukuk sistemi de antik Yunan'dan Roma'ya, Roma'dan Avrupa, Amerika'ya geçmiştir. Yani bunlar hep ona referans yaparlar. Antik Yunan'da yöneticilerini seçmek için büyük antik tiyatrolar vardır. Mesela Manavgat'ta, Antalya'da, Side, Perge, Aspendos, Efes, oraları görürseniz yani bundan 2-3 bin yıl önce devasa o mermerler, sütunlar bir araya geliyorlar, yöneticilerini seçiyorlar. İşte sen burasının belediye işlerine bak, sen işte hakimsin, sen savcısın, sen şusun, busun.
Ama kim seçiyor hocam?
Seçiyorlar. Evet. Bir, kadınlar katılmıyor.
Evet.
İki, soylular, asiller geliyor. Yani oradaki köylüler,
çiftçiler,
alt sınıf
vesaire.
Yani bakın bunların demokrasi anlayışı 3000 yıl önce böyleydi. Asillerden, aristokratlardan oluşan bir grup geliyor, seçkin bir grup. Yönetim erkeni seçiyor, dağılıyor ve bu demokrasi oluyor. İşte bugün anladıkları demokrasi de o. Anglo-Sakson olursan, Siyonist olursan, Wasp olursan, Amerika'da White, Anglo-Sakson ve Protestan olursan sen oradaki yönetim elitini seçiyorsun. Ha, diğerleri yani tabiri caizse Anadolu'daki marabasınız siz diyor. Yani siz buradaki işlere bakan çağdaş kölelersiniz, tırnak içerisinde söylüyorum. Bu nedenle Orta Doğu coğrafyasına bakarken veya Afrika'ya, Uzak Asya'ya bakarken bunların bakış açısı bu. Biz çifte standart falan diyoruz da aslında standartları bu. Çiftesi de yok yani.
Onlar için normal.
Biz varız, diğerleri de bizim etrafımızda bize hizmetkar olması gerekenlerdir. Hatta Yahudilerin de böyle bir inancı var. Bununla ilgili
Davut koridorunu.
Davut koridoruna birazdan aradan geçelim. Sonra geçeriz de. İşte onlar inanç olarak da Yahudiler üstün olduklarına şey yapıyorlar. Değil mi? Yani diyorlar ki biz Allah bizi üstün ırk olarak yarattı diyorlar.
Yaşaya kehanetleri.
Evet, o Yaşaya kehanetine göre diyorlar ki Allah bütün insanları Yahudilere hizmet etsin diye yaratmıştır. Biz üstün ırkız diyor. Tanrı'nın krallığını kuracağız diyorlar. Ya buna iman ediyor adamlar. Bu nedenle de yani yaptıkları her şeye bir teolojik kılıf da buluyorlar. Problem buradan kaynaklanıyor. Niçin dünyada başka bir ırk, başka bir din, başka bir topluluk üç defa, dört defa yerinden yurdundan sürülmemiştir? Evet. Bunlar defalarca sürgün yemişlerdir. Sebebi ellerine bir fırsat geçerse yapamayacakları.
Evet. Tam bu noktada
yok.
Şunu sorayım hocam. Şimdi bu saldırılarda kiliselerde hedef oldu. Hristiyanlar da öldü Gazze'de. Az önce siz anlattınız işte Yahudi anlayışını, sadece kendileri insan, onların dışındakiler affedersiniz hayvan.
Evet.
Hristiyanlar da bu gruba giriyor.
Evet.
Ama baktığımız zaman İsrail'e destek veren, en güçlü desteği veren yine Hristiyanlar. Ya buradaki bu çarpıklığı nasıl anlatırsınız? Cumhurbaşkanı Erdoğan da dedi ya birkaç gün önce. Sizin yani Batı'yı kastederek İsrail'e borcunuz çok ama bizim yok dedi. O borç nedir?
Şimdi mesela İtalyan başbakan var. Bayan bir başbakan.
Evet.
Meloni sanırım ismi.
Meloni.
Yani o kadın çatır çatır söylüyor bunlara yüzlerine karşı ne kadar çifte standartlı olduğunuzu. Yani bizim şu andaki hissiyatımızı o İtalyan başbakan dile getiriyor. Fakat işte az önce söyledim, Macron'un, Fransa'nın, İngiltere'nin, Almanya'nın yani Avrupa başkentlerindeki siyasi figürlerin ekserisi Siyonistlerin cenderesinden gelmiş. Onların adeta
beslediği, büyüttüğü
insanlardır. Yani gidin mesela Vatikan Kilisesi'nde normal dindar Hristiyanlar yahut da sıradan Avrupalılar bunları desteklemiyorlar. Fakat tepe noktasını, medyayı, parayı, sermayeyi ele geçiren bu kesim sanki ülkenin tamamının görüşüdür diye de dünyaya bunu lanse ediyorlar maalesef.
Evet, maalesef. Hocam şöyle devam edelim. Birazdan az önce de bahsettik. Bu Davut koridoruna değineceğiz ama Yaşaya kehanetleri nedir? Buna biraz açarak devam edelim isterseniz. Bunu kim kullandı onu belirtelim. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik kara harekatına hazırlandığını açıklarken Hamas'a karşı Yaşaya kehanetlerini göreceğiz ifadelerini kullandı. Bu sözler dünya basınında da geniş yer buldu ve üzerine analizler yapıldı. Bu Yeşaya kehanetleri nelerdir? Neyi
şimdi
kastediyor?
Bunlar Kudüs'teki Netanyahu. Okullarda bu medyaya evet. düşmüş görüntüler var. Yani deniyor ki biz Tanrı'nın krallığını kuracağız.
Evet.
Fakat bu kuracağımız yer Filistin toprakları olacak. Çünkü bunlara İngilizler Birinci Dünya Savaşı sonrasında birçok yer gösteriyor. Afrika'da, Amerika'da, dünyanın çeşitli yerlerinde evet. ama bunlar olmazsa olmaz olarak Filistin'i söylüyorlar. Ve başkenti Kudüs olacak. Kudüs'te de bir nasıl ki İslam dünyasında Mekke, Medine kutsal şehirlerdir ama o Mekke içerisinde Kabe ayrı bir
evet, yer
öneme sahiptir. Medine-i Münevvere Hazreti Peygamber'in hicret ettiği şehirdir ama Mescid-i Nebevi daha evet. farklı bir konumdadır. Ve bizim için Kudüs önemlidir ama Kudüs içerisinde Mescid-i Aksa'dır. O 144 bin metrekarelik alandır. Evet. Hazreti Cebrail tarafından sınırları çizilmiş bir
evet.
her mübarek metrekaresi belde. Mübarek bir beldedir. İşte bu kehanet dedikleri şeyde o ağlama duvarı aslında dikkat edilirse o 144 bin metrekarelik Mescid-i Aksa'nın kenarında duvarın kenarına ağlıyor evet. bunlar. O Burak duvarı
Burak
dediğimiz
duvar
Hazreti Peygamber'in
evet.
Miraca yükseldiği yerdir. İnşallah nasip olur bütün dinleyicilerimiz gider. Biz arkadaşlarla gidip ziyaret etmiştik. Allah nasip etti oraları. Şimdi diyorlar ki biz Siyon Mabedi'ni, Süleyman Mabedi'ni kuracağız. Tanrı'nın krallığını kuracağız. Nil'den Fırat'a kadar olan evet. bölgeyi hakimiyetimiz altına alacağız. Ve diğer insanlar da bize hizmet etmek için yaratılmıştır zaten deniyor. Şimdi burada bu Yaşaya kehanetinden bahsederken siyasi olarak da şunu söyleyelim. Biz eğer şu anda Gazze'deki o direnişi kırarlarsa, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah direnişinde kırarlarsa
sıra nereye geliyor?
Sıra bizim Türkiye sınırına geliyor. Evet. İsrail komşumuz olacak. Onu da bilmekte fayda evet. vardır diye düşünüyorum.
Önemli bir nokta hocam. Hakikaten yani aslında işin nereye evrileceğine dair işaretler bunlar. Evet. Bunları da konuşacağız ikinci bölümde ki o Davut koridoru nedir? Asıl ona bir mercek tutacağız inşallah. Değerli dinleyenlerimiz Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteliğimize devam edeceğiz. Bir ara vereceğiz. Akabinde tekrar burada olacağız. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hayırlı akşamlar, hoş geldiniz diyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteliğimize devam ediyoruz. İlk bölümün son kısmında bu Yaşaya kehanetlerini ve İsrail'in bir sonraki hedefinin ne olabileceğine dair hocam önemli bir işaret vermişti. Buradan devam edelim. Evet, İsrail eğer Gazze'yi kırarsa, onun akabinde Hizbullah'ı Lübnan'a aşarsa Suriye'yi zaten geçecek demektir ve nihai hedefi de Türkiye'yi de içine alan bir ardı mevut noktası mıdır? Hocam buradan devam edelim. Bir Davut koridoru son günlerde çokça konuşuluyor. Bu koridor nedir? Nereye gidiyor? Ve önemi nedir? Bizi ilgilendiren tarafı nedir? Buradan devam edelim hocam.
Şimdi dilerseniz Davut koridorunun yerini, sınırlarını evet. belirlemeden önce Saddam'ın Kuveyt'e saldırması,
evet.
bu saldırmadan önce işte Amerikan Büyükelçisi'nin Saddam'ı aslında oraya yönlendirmesi, yani bir zamanlar burası sizin normalde Kuveyt, Basra'nın bir kazasıymış.
Evet.
Siz müdahale ederseniz biz sessiz kalırız dedi. Saddam önce bir Kuveyt'e saldırttılar.
Evet.
Arkasından Irak'ı işgal ettiler. Ve bir oldu bittiyle de çekiç güç marifetiyle 36. paralelin kuzeyini Irak'a kapattılar. Yani Türkiye sınırından itibaren başlayarak bu Kuzey Irak'ta çekiç güç marifetiyle bir siyasi yapılanma oluşturuldu. Güya oradaki Kürtleri Saddam'ın saldırısından
korumak.
Korumaktı. Fakat rahmetli Eşref Bitlis Paşa,
jandarma genel komutanı,
bu işleri çözmüştü. Bu çekiç gücün altında kirli kokular geliyor, pis kokular geliyor. Burada PKK'ya yardım, yataklık yapılıyor ve burada bizim hiç de istemediğimiz bir siyasi yapılanma oluşuyor. Ve bu işin içinde de İsrail'in de parmağı var dendi. Şimdi Erbil, Süleymaniye, Musul bölgesine bir kazık çaktılar 90'lı evet. yıllar. Şimdi diyorsunuz ki İsrail neresi? İran kuzeyi neresi?
Evet.
Oraya bir kazık çakıldı. Arkasından İncirlik üssünden daha büyüğünü İran kuzeyini Amerika inşa etti. Şu anda iki tane Amerikan üniversitesi var İran kuzeyinde.
Evet.
Çok büyük askeri üsler var. Onu bir kenarda tutalım. Hı-hı. Arkasından işte Arap Baharı dendi. Aradan 20 yıl sonra. Hı-hı. Orta Doğu coğrafyası karıştı. Suriye'de iç savaş çıktı. İran kuzeyinde ayrı bir yapılanma ve DAEŞ, evet. IŞİD çıktı. Hem İran kuzeyini hem Suriye'nin kuzeyini bir anda ele geçirdiler. Devlet yapıları yok edildi. Derken Amerika IŞİD'den sizi kurtaracağım diye geldi, bölgeye yerleşti. Onlarca üs kurdu.
Suriye'de.
Suriye'de. Ve İran kuzeyinde zaten vardı, çekiş güç marifetiyle. Şimdi birileri dedi ki ya bu İsrail'in bu işin içinde parmağı var. Şimdi diyoruz ki İsrail'le aramızda bir Suriye var.
Lübnan var.
Yani İsrail nere? Bizim sınırımız nere? Yani
ne alaka?
Ne alaka evet. dendi. Şimdi Davut koridorunu anlatıyoruz, bakınız. Hı-hı. Bir kazığı 90'lı yıllarda çekiş marifetiyle Kuzey Irak'ta çaktılar.
Evet.
Bir diğer konu, Türkiye'nin hemen sınırının güneyinde DAEŞ yapılanması vardı. Türkiye Amerika'ya diyor ki gel müttefikiz, beraber bu DAEŞ'i ortadan kaldıralım. Nitekim şu anda Elbap operasyonunda 4000 civarında
DAEŞ
militanını kara harekatıyla Türkiye
temizledi.
Amerika diyor ki bu koalisyon olacak, illa PKK, YPK'de bunun içinde olacak. Ya diyor ki Türkiye, benim 40 yıldır savaştığım bir terör örgütüyle ben niye bir arada DAEŞ'te mücadele edeceğim? Yani Amerika'nın ve Türkiye'nin silahlı kuvvetlerinin gücü yetmiyor mu buna? Fakat hesap başka.
Dert başka.
Dert başka ve Türkiye'yi dışarıda tutarak o 15 Temmuz hadiselerinde evet. tam böyle olduğu dönemler, Türkiye'nin kendi iç bünyesinde bir takım
karışıklıkların
olduğundan faydalanarak DAEŞ'i temizleyeceğim bahanesiyle Amerika geldi. Hemen Türkiye sınırının yakınlarında Kamışlı'dan başlayarak daha şeye kadar, Afrin'e kadar olan bölgelerde DAEŞ bahanesiyle PKK oralara yuvalandı. Binlerce tır, silah, mühimmat, şimdi de hava savunma sistemleri veriyorlar. Yani bu Amerika, ben New York'ta gözlerimle gördüm. Amerika'nın birçok şehrinde homeless dedikleri insanlar vardır. Yani diyelim ki kredi çekmiş, ödeyememiş, işten atılmış. Her eşsiz, şeyini kaybetmiş.
Kalmış.
Eşsiz barsız kalmış.
Sokaklar
ya adamın
değişiyor.
Evi yok. Bir dilim ekmeğe muhtaç. Şimdi
kendi
Amerika
insanı,
kendi vatandaşına ya bir baraka yapıp, ya biz mesela bakın Suriyeli mültecilere bile işte diyoruz ki çadırda kalın, biriketten, deprem oldu, insanlara hemen önce bir şey verdik. Çadır arkasından konteyner.
Şimdi evleri yapılıyor.
Şimdi Amerika gibi bir ülke kendi ülkesindeki insanlara bunu yapmazken nasıl oluyor da
terör örgütüne
binlerce tır silah ve mühimmat veriyor? Peki ne için? DAEŞ'le mücadele edecek. Şimdi hava savunma sistemleri veriyor. DAEŞ'in uçağı mı var?
Yani.
Şimdi burada
dert ne?
Dert ne? Suriye'nin kuzeyine de yuvalandılar.
Evet.
Ve Türkiye en son bıçak kemiğe gelince operasyonlara başladık. Sınırdan itibaren 30 kilometre derinliğe kadar güvenli bölge oluşturacağını söyledi. Hala Amerika'yla Türkiye'nin arasının evet. açılmasına sebep olan hadiselerin başında bu geliyor. Trump da ne dedi? Size ekonomik olarak çökerteceğiz dedi. İşte o Rahip Brunson hadisesinden sonra doların birdenbire 3 liradan 7 liraya çıkma hadisesi vardır. O gün bugündür de Türkiye'deki ekonomik türbülans bitmedi. Yani evet, Türkiye'deki siyasilerin bir takım yanlış kararları, bir takım yanlış uygulamalar olabilir ama esas
İşin
sebebin düğmenin
bu.
Nereden basıldığını da bilmekte fayda
evet.
var. Şimdi gelelim Davut Koridoru'na. İsrail 1967 savaşında Suriye toprağı olan Golan Tepelerini işgal etti ve
Trump döneminde de
ilhak ettiğini söylüyordu. Amerika da bunu kabul etti. Hem Golan Tepelerinin ilhakını hem de Kudüs'ün başkenti olması kararını.
Evet.
Şimdi Golan Tepelerinin özelliği, burası su kaynakları bakımından zengin bir yer ve İsrail'in su ihtiyacının da %40'a yakını bu Golan Tepeleri bölgesindeki kaynaklardan, o Şeria Nehri de buradan besleniyor. Burayı ilhak etti. Şimdi Golan Tepelerinin olduğu yerde Dürzi nüfus çoğunlukta ve Ürdün hattı boyunca çöl bölgesi var. Evet. Orada birkaç böyle Arap Dürzi nüfus var. O koridor dediğimiz, Davut koridor dediğimiz yer İsrail'in kuzeyi, Suriye'nin güneyi, Suriye-Lübnan sınırı boyunca Fırat Nehri'nin Suriye'den Irak'a karıştığı bölgede Ebu Kemal, Deirizor, Rakka üçgeni. Buralar hem petrol hem su zengini bölge. İşte Golan Tepelerinden Deirizor'a kadar olan bir hat. Bu hattan zaten çöl bölgesi. Ürdün, Suriye arası. Yani bir taraftan ilk koridor nasıldı? Irak'ın kuzeyi, Suriye'nin kuzeyinden Akdeniz'e inecekti. Türkiye bu koridorun açılmasına bir engel oldu. İşte önce Fırat Kalkanı, arkasından Afrin, sonra
Barış Pınar
harekatlarıyla bunu sekteye uğrattı. Şimdi Suriye'nin kuzeyinden açamadığı koridoru Suriye'nin güneyinden Ürdün sınırı boyunca açılıyor ve Deirizor, Rakka, Ebu Kemal üçgenine ulaştığı zaman zaten artık direkt İsrail'den bu PKK-YPG'ye kara bağlantısı olacak.
Evet.
Ve dolayısıyla İsrail sınır komşumuz oluyor.
Evet.
Yani tehlikenin farkında mısınız anlamında bazen böyle
sloganik
sözler var ya. İşte bugün Türkiye'nin İsrail'e komşu olmasına iki tane engel var. Biri Gazze'nin tünellerinde savaşan o İzzettin Kassam Tugayları. Diğeri de İran destekli Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah milisleri. Eğer bu ikisinin direnişi kırılsın, Lübnan diye bir devlet yok. Lübnan devletinin ordusu Hizbullah'ın yarısı kadar değil. Suriye'de ortada devlet yönetimi kalmamış. Irak'ta devlet teşkilatı alt üst edildi Saddam'dan sonra. Ürdün deseniz petrolü, o gazı olmayan, tamamen İngiltere'nin, Churchill'in çizmiş olduğu haritayla Şerif Hüseyin'in torunlarının yönettiği ve Amerika'ya ve İsrail'e rağmen hiçbir şey yapamayan
ABD'nin büyük bir
krallarının büyük bir kısmı İngiliz kadınlarla evli. Yani Ürdün'ün İsrail'e karşı herhangi bir hamle yapmasını beklemek, yani tek eden süt sağmak kadar gibi bir hayale kapılmaktır. Bu nedenle şu anda biz eğer bu hengame içerisinde Gazze'yi koruyamazsak, Gazze direnişi kırılırsa ne olacağını söyleyeyim. Tarih hep tekerrür eder. İbn Haldun'un bir sözü vardır. Suyun suya benzediği kadar geçmişle gelecek birbirine benzer. Sene 1516-1517 Mercidabık ve Ridaniye zaferleriyle Yavuz Sultan Selim, Suriye, Filistin ve Mısır tamamı Osmanlı'nın hakimiyetine geçiyor. Arabistan, Yemen'de bağlarını belirtiyor zaten hilafette. Mısır'dan Kahire'den İstanbul'a geliyor. Peki Kanal Savaşı ve Gazze muharebeleri var. Çanakkale'yi kazandık biz. Çanakkale geçilmez dedik. Çanakkale'den gelen İngiliz Fransız donanması Gazze Süveyş kanalında demirledi. Ve Osmanlı ordusu da Gazze'de, Filistin'de İngilizlerle Fransızlarla çatıştı, savaştı. Ve biz orada Armageddon Savaşı'nı kaybettik. Hani İzmir Belediye Başkanı ne var bu Armageddon'da diyor. Niye bir Armageddon ismine, kim kimin çocuğu olduğunu öğrenmeniz açısından söylüyor. Bir kişi Armageddon'a sahipleniyorsa işte bizim omurgamızı kıran savaştır o Armageddon muharebesi. Ve orada biz Gazze'yi kaybedince, bakın 1917-18 3-5 ay içerisinde Gazze'den çekildik. Kudüs gitti, Şam gitti, Halep gitti, Irak gitti, Bağdat gitti, Yemen gitti, Arap Yarımadası gitti. Hatay da gitti.
Anadolu'ya sıkıştı.
Adana'ya kadar geldik. Evet. Yani orası bir cephe hattıdır. Onu kaybettiğiniz zaman orayla kalmıyor. Yüzlerce kilometre hattı geriye çekiyorsunuz. Şu anda Lübnan, İran'la bakınız, şunu da ayrıca ifade edeyim. Rahmetli Mustafa Kalfoğlu Hoca vardı Muradiye Vakfı'nda. Böyle ben ilk stajyer öğretmendim sene 1987. Böyle bir toplantıda İran konusu gündeme gelince demişti ki, hiç unutmuyorum onun o benzetmesini. Biz dedi, İran'la dedi, sokakta kucaklaşırız dedi. Kapıda tokalaşırız, içeride yumruklaşırız derdi. Yani
evet.
Biz İran'la şu anda Gazze konusunda kucaklaşırız sokakta. Ama içeri girdiğimizde kendi içimizde onlarca problemimiz var. Mesela Azerbaycan'da Karabağ meselesinde İran bizim tam karşı cephedeydi. Fakat bu Gazze konusu söz konusu olduğunda, Filistin konusu söz konusu olduğunda biz İran'la bu eski defterleri karıştırmaya gerek yok. Aynı cephedeyiz. Yani Lübnan Hizbullah'ı da, Türkiye'de, İran'da, Hamas'ta, İsrail'e, Siyonizme, Amerika'ya, İngiltere'ye karşı aynı cephede olduğumuzu bilmemiz lazım. Yani hangi cephede kimle müttefiksiniz, hangi cephede kimle hasımsınız, bunu da ayrıca bilmemiz gerekiyor. Öyle bir dünyada yaşıyoruz. Bakınız, aynı anda bir devletle bir cephede müttefik, diğer bir konuda ise tam tersine
İhtilaf
muarız
halindeyiz.
Olabiliyorsunuz. Evet. Bu nedenle de biz Filistin konusu, İsrail konusu, Hamas konusu, Hizbullah konusu gündeme geldiğinde, yani böyle İran şöyledir böyledir deyip saplasamanı birbirine karıştırmamamız gerekiyor. Çünkü her dosyanın kendi içerisinde hassasiyeti vardır. Şu anda konumuz Filistin, şu anda konumuz Gazze. Gazze'deki o masum, mağdur insanlar vardır. Burada Türkiye'de, Mısır'da, İran'da, bütün İslam dünyası da tek cephe olmak zorundadır. Çünkü küfür tek millettir. Evet. Bakın Amerika, Kanada, İngiltere, Almanya, tek ses, hiç kimse Gazze'de ölen...
Hayırsız şartsız İsrail'i destekliyor.
Evet, İsrail diyor, başka bir şey demiyorlar. Aynen. Bu nedenle en azından bu hani bir söz vardır, namussuzların sesini yükselttiği kadar namuslu insanlar sesini çıkaramazsa orada artık adalet bitmiş demektir. Bu nedenle biz de Filistin'i, Hamas'ı, Kassam Tugaylarını böyle batı ağzıyla terör örgütü yaftalaması yaparsak biz buradan bir yere varamayız.
Evet.
Bu nedenle bu insanların topraklarını savunan kahramanlar olduğunu, eğer biz bu mantıkla, Avrupa'nın mantığıyla, Amerika'nın mantığıyla gidersek, diyelim ki Sevr Muahadesi'ni bahane ederek Fransızlar Adana'yı, Maraş'ı, Antep'i, Urfa'yı işgal etmişler. Yunanlılar Batı Anadolu'yu işgal etmişler. Ona karşı direnen bizim Kuvayi Milliye terör örgütüdür o zaman.
Evet.
Yani Kuvayi Milliye ne kadar terör örgütüyse Hamas da o kadar terör örgütüdür. Çünkü her ikisi de vatanı için mücadele eden silahlı gruplardır. Bu nedenle Amerika 10 bin kilometre ileriden geliyor. Türkiye'nin hemen burnunun dibinde.
Savaş gemileriyle.
Bir taraftan üsler kuruyor. Terör örgütüne lojistik destek sağlıyor. Bir taraftan denizde sana posta koyuyor. Sizin petrol gaz sahalarınızın etrafında gösteri yapıyor. O terör örgütü olmuyor, o terör olmuyor. Vatanı için, sağ kalabilmek için, toprağını koruyabilmek için mücadele eden grupları terör örgütü derseniz, bu defa dünyaya İngiliz'in, Amerika'nın, Siyonist'in gözüyle bakmış olursunuz ki bu zaten savaş düşmana benzeyince kaybedilir, evet, diyor rahmetli Aliya İzzet Bekoviç. Evet, geçen olsun. Hafta vefatının yıl dönümüydü. Burada kendisini de rahmetle anıyoruz. Rabbim o tür, evet, insanların sayısını çoğaltsın diyoruz. Amin.
Evet, tehlikenin farkında olmak lazım. Bir sonraki hedefin Anadolu toprakları olduğunu, Türkiye olduğunu unutmayalım. Toparlayalım hocam. İki önemli husus var. Birincisi, biz ne yapabiliriz? Boykot diyoruz. Yahudi Siyonist mallarını almayarak, evlerimize sokmayarak, tenezzül etmeyerek. Çünkü bakıyoruz artık marketlerde o tür ürünler yarı yarıya indirimli satılmaya başlamış. Bir söz var, Yahudi'ye sormuşlar, bütün Müslümanlar sizin mallarınızı boykot etse ne yaparsınız diye. Demiş ki önce biraz sıkıntı çekeriz ama sonrasında ürünlerin fiyatını yarı yarıya düşürünce dayanamazlar, gene alırlar demiş hocam. Bu oyuna gelmeden Gazze'lilere, Filistinlilere bomba olarak geri dönen bu tür malları evlerimize sokmayalım, almayalım. İkincisi de hocam, yarın büyük bir Filistin-Gazze mitingi var. İstanbul'da Yeşilköy Havalimanı'nda saat 15'te. Bu neden önemli? Birlik, beraberlik neden önemli? Bu iki konuyla programımızı, evet, noktalayalım.
Boykot konusuna gelince şunu ifade edelim. Şimdi Türkiye'nin 200 civarında üniversitesi var. Bu üniversitelerinde hemen hemen birçoğunda kimya bölümleri var.
Evet.
Ya bir kimyager üretir bu deterjanı ya. Deterjan, şampuan, kişisel bakım ürünleri, gazlı içecekler. Şimdi marka ismi vermek istemiyorum.
Reklam bari olmasın.
Evet. Fast food, evet, mekanlarının tamamına yakını.
İçecek mekanları.
Bakın tamamına yakını Siyonist ve Yahudi sermayesinin elinde. Ve bize farklı bir hayat tarzı dayatıyorlar. Kebap yersen, lahmacun yersen maganda. Böyle köylü, evet, imajı oluyor. Evet. Ama gidip orada bir Siyonistlerin açmış olduğu fast food zincirinden bir hamburger yersen, yanında bir kola içersen, imaj olarak böyle entel, dantel, evet, kişilik. Bu üniversite gençliğini ben kampüste görüyorum. Orada bir tane açtılar kahve evet, şeyi. Ağzına kadar dolu. Yani
bir fincan neredeyse bir fincan, 100 lira hocam.
Diyelim ki 5 liraya mal ettiği şey 75 liraya, 80 liraya millete satıyorlar. İmaj satıyorlar. Öncelikle şunu yapmalıyız. Nasıl ki insansız hava araçlarını ürettik ve dünyaya pazarlıyoruz. Türkiye başta bu deterjan, şampuan, kişisel bakım ürünleri, gazlı içecekler, fast food vesaire. Bunlar böyle çok büyük sermayeyle, çok büyük yüksek. Ya biz insansız uçak yapan teknolojiye ulaşmış bir devlet olarak öncelikle bunların ürünlerini yapıp aynı kalitede yapıp
daha güzel,
ondan sonra da vatandaşlarımıza diyeceğiz ki şu Ariel şampuan deterjanını almayın. Bak Ariel Sharon'un isminden, evet, geliyor bu.
Evet.
Yahudi markası. O zaman diyeceksiniz ki
X markası,
Boron markasını, evet, X markasını, evet, satın alın. Bu bizim ürünümüz. Hı-hı. Ama şu anda biz maalesef sadece boykot diyoruz, alternatif bir şey koyamıyoruz. Yani kuru kuruya boykot değil. Biz bir ilk iş olarak bu ürünlerin alternatifini üretip arkasından da okullarımızda eğitimcilerimiz vasıtasıyla zihni bir devrim yapıp bu ürünlerin yerlerini kullanmaya halkımızı yönetmeliyiz. İkinci olarak da cumartesi günkü miting sadece Türkiye için değil bütün İslam dünyasına ve dünyaya, evet, verilen bir mesaj oluyor. Hatta İslam dünyasından, Arap dünyasından birçok lidere de davetiye gönderildi. Hı hı. Kaçı gelir, kim gelir gelmez onu bilmiyoruz. Çünkü bu tür toplantılar, gösteriler dünyaya verilen bir mesajdır. Yoksa mesela diğer İHA'nın, Saadet Partisi'nin diğer STK'ların da yapmış olduğu, Türkiye'nin çeşitli yerlerde 3000 kişinin, 5000 kişinin toplandığı ve iyi niyetle, samimiyetle, evet, hepsinin ben samimiyetine inanıyorum, yapmış olduğu işte Filistinlere destek mitingleri vardır. Bunlar hepsi, Allah razı olsun onlar yapanlardan, ama bu
yarınki başka.
Yarınki bir başkadır. Bu bir, evet, simgesel önemi vardır. Bunu da burada, hı-hı, altını çizerek ifade etmekte fayda vardır diye düşünüyorum.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu haftada programımızı nihayete erdiriyoruz. Yarın saat 15'te Yeşilköy Havalimanı'nda buluşmak ümidiyle diyelim, Filistin'e destek olmak adına, sesimizi çıkarmak adına, biz buradayız demek adına inşallah güzel bir program olacaktır. Dünyaya önemli mesajlar verecektir. Hocam çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Değerli dinleyenlerimiz, hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.